Ayrım 2.
Bunlar doğum öncesinde, doğum anında ya da çocukluk ve erinlik dönemlerinde oluşan kaza ve hastalıklar nedeniyle doğum sonrasında da oluşabilir. Wilson 1973, Hart 1979, Schultz ve Turnbull 1979. Ortopedik arızayı adale, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi belirlemektedir. Bazen bunlara ek olarak konuşma, işitme, görme ve bilişle ilgili işlev yetersizlikleri de eklenebilir. Bedensel arızaya yol açan durumlara göre ortopedik arıza, beyinsel inme, serebral palsi, bel çatlağı inmesi, spina bifida, adale erimesi, musküler distropi ve kesik, ampüt gibi etiketlenmektedir. Ortopedik arıza yol açan durumlara ve arızanın bedeni etkilediği yere göre ortopedik arızalılar sınıflanmakta ve özel eğitim kavramına alınmaktadır. Tıbbi veriler temel alınarak oluşturulan ortopedik arıza kategorisi kapsamı içine tek ayağında hafif düzeyde inmeden etkilenmiş kişiler girebileceği gibi iki bacağı ve kolları inmeden etkilenmiş olanlar da girebilmektedir. Bu şekilde oluşturulan arıza kategorisi kendi içinde oldukça heterojen bir kümeyi oluşturmaktadır. 2. Ortopedik arızalı öğrencilerin tanılanması ve eğitim ortamına yerleştirilmesi. Ayrıcalığı olan öğrencilerin özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalarının ön koşulunu tanılama oluşturmaktadır. Öğrenciler tanılanıp etiketlendikten sonra özel eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca özel eğitim önlem ve düzenlemelerinin niteliğini de tanılama belirlemektedir. Genel olarak ortopedik arızalı öğrencilerin tanılanması ve sınıflandırılması tıbbi ve psikometrik verilere göre yapılmaktadır. Bu tanıya bağlı olarak ortopedik arızalı öğrencilerin özel eğitim hizmetlerinden yararlanma düzeyi, yapay araçların kullanılmasını kazandırmaktan yatılı okula yerleştirmeye kadar değiştirmektedir. Ülkemizde de ortopedik arızalıların tanısı hekim tarafından yapılmaktadır. Bu tanı sonucunda öğrenciye önerilen eğitim hizmetleri sadece yatılı özel okulda sağlanmaktadır. Ancak özel okulda eğitim hizmetlerinden yararlanma, Sağlık Kurulu'nun onayını ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nce yapılan psikometrik ölçümlerin sonucu olarak öğrencinin zihinsel gelişiminin normal olduğunun belirlenmesini gerektirmektedir. Tıbbi verilerin esas alındığı tanılama modeline tıp ya da hastalık modeli denilmektedir. Bu modele göre tanılamada genel olarak zedelemeye yol açan nedenler, zedelemenin oluş zamanı, etkilediği yer ve derecesi ve arızanın nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin veriler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu verilere dayalı olarak arızanın etkileme derecesini en aza indiren tıbbi önlemler alınmaktadır. Warnock 1978, Mercer 1971. Tıp modeliyle var olan ve gözlenen durum olaylanmaktadır. Genellikle arızanın varlığının onaylanması ise ortopedik arızalı öğrencilerin kendilerine özgü eğitim ortamlarında eğitilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu ise her öğrenci için arzu edilen bir durum olmayabilir. Özel eğitimin genişlemesi süreci içinde tıp modeli ortopedik arızalılara özel okullarda eğitim hizmetlerini sağlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde bu modele göre tanılama ve sınıflama, öğrencilerin gizil güç ve yeteneklerini geliştirebilmek için alınacak önlemlere doğrudan yardımcı olmamasına rağmen, özel eğitim hizmetlerinin sağlanması için gerekli para, personel temininde var olan sistemlerin en iyisi olarak görülmektedir. Lilly 1979, Hobbs 1975. Tıbbi, psikiyatrik ve psikometrik verilere dayalı tanımlamalar, çoğu zaman eğitim açısından özel okullarda anlamsız homojen kümeler oluşturmasına neden olmaktadır. Bu yüzden öğrencinin gizil gücünü, yeteneklerini dikkate alan programlar geliştirebilmek için bu özellikleri ortaya çıkaracak tanılama sistemlerinin geliştirilmesine gereksinim olduğu belirtilir. Tanılamanın salt sınıflama ve arızanın onaylanması için değil, alınacak çeşitli eğitim, önlem ve düzenlemelerinin niteliğine ışık tutacak şekilde yapılması gerekir. Salt tıp modeline göre ortopedik arızaları tanılamak ve sınıflamak, eğitim, önlem ve düzenlemeleri bakımından yetersiz kalabilmektedir. Tıbbi verilere göre ortopedik arızanın tanılanmasında adalenin, iskeletin ya da eklemin işlevini çeşitli nedenlerle yerine getiremediği belirlenerek arızanın varlığı saptanmakta ve genel olarak bu tanının sonucu öğrenci özel okula yerleştirilmektedir. Ortopedik arıza bireyde bir takım olumsuz durumlara yol açabilir. Ancak arızanın varlığı bazı öğrencileri olumsuz şekilde etkilerken diğerleri üzerinde bu etki fazla belirgin değildir. Örneğin arızadan aynı düzeyde etkilenmiş iki öğrenciden birisi öğretim, spor ve aile içi etkinliklerde başarılı olurken, diğeri okulda başarılı olmadığı gibi sosyal etkinliklerde de dışlanabilir. Arızadan bu öğrenciler aynı düzeyde etkilenmelerine rağmen sağlanması gerekli eğitim hizmetlerinin niteliğinin ayrı olması gerekir. Arızalarının benzerliği nedeniyle her ikisine de aynı eğitim hizmetlerini özel okulda sağlamak yararlı olmayabilir. Bu nedenle öğrencileri arızaları olduğu için özel okula yerleştirmek yerine arızanın yol açtığı durumları değerlendirme, öğrencilerin duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişimleri bakımından daha uygun eğitim önlemleri ve düzenlemeleriyle sonuçlanabilir. Pringle ve Fidas, 1970. Ortopedik arızalar için eğitim, önlem ve düzenlemeleri oluşturulurken, salt arızanın varoluşuna bağlı kalınmayıp, çocuğun duygusal davranışlarının, kişiler arası ilişkilerin ve arızanın eğitim ortamında yaratacağı olumsuz etkilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Ortopedik arızanın nedeni etkileme derecesi üzerinde yoğunlaşmaktan çok, arızanın yol açtığı olumsuz durumlar üzerinde yoğunlaşıldığında alınması gerekli eğitsel önlemler açıklık kazanmaktadır. Ortopedik arızanın eğitim sürecine olan olumsuz etkileri hareket özgürlüğünde sınırlılık ve okula devamsızlık gibi konularda toplanmaktadır. Anderson, 1973, Turnbull ve Schultz, 1979, Wilson, 1973. Hareket özgürlüğü, bireyin bağımsız hareket edebilme, ayakta durabilmesi ya da çevresindeki nesneleri ellerini kullanarak denetleme ve uyarlaması olarak tanımlanabilir. Hareket özgürlüğü sınırlı olan öğrencilerin eğitim ortamında karşılaştıkları sorunlar, okula, sınıfa girebilmesi ve dolaşabilmesi, kantine ve tuvalete gidebilmesi, bahçedeki oyunlara katılabilmesi ve derste not tutması, yazı yazabilmesi gibi davranışlarda ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların etkilerini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için ortopedik arızalı öğrencilere eğitim hizmetlerinin mutlaka özel okulda sağlanması gerekmeyebilir. Okul binalarında merdiven varsa rampaların eklenmesi ya da okula ve sınıfa girişlerin düz ayak yapılması ve kapıların genişletilmesi gibi değişikliklerle ortopedik arızalı öğrenciler normal sınıflarda hareket özgürlüğü kazanabilirler. Ayrıca yatılı kurumlarda öğrencinin hareket özgürlüğünü kazanması için sağlanan yapay araçlardan, tekerlekli sandalye, kalem, defter tutucu, koltuk değneği gibi bazıları normal okullarda da sağlanabilir. Böyle bir yaklaşımla özel yatılı okulların ortopedik arızalı öğrenciler için özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı tek eğitim ortamı olmayacağı anlaşılır. Genellikle tıp modeline göre tanılama söz konusu olduğunda sorunun, hastalığın, bireyden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu da sorun kaynağı olan öğrenciyi akranlarının ayıracak, kendilerine özgü eğitim ortamlarında eğitilmeleriyle sonuçlanmaktadır. Bunun yanında arızanın yarattığı olumsuz durumlar üzerinde yoğunlaşıldığında, sorunun sadece çocuktan kaynaklanmayıp çevreden de kaynaklandığı ağırlık kazanmaktadır. Bu da öğrencilerin olanaklı olduğunca akranlarıyla eğitilmesi için yeni düzenlemelerin aranmasına yol açmaktadır. Tanılamada sadece ortopedik arızanın belirlenmesiyle yetinilmemesi, arızanın yol açtığı olumsuz durumların da değerlendirilmesi, öğrencilerin uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için gereklidir. Ortopedik arızalılar için eğitim ortamları. Ortopedik arızalı öğrenciler için uygun eğitim ortamlarını, öğrencinin duygusal, toplumsal, bilişsel ve psikomotor gelişim özellikleri, ailesinin durumu ve var olan eğitim ortamı seçeneklerinin belirlemesi beklenir. Ancak ülkemizde genellikle ortopedik arızalı öğrenciler için var olan eğitim seçenekleri, 1. Gerekli önlemlerin alındığı bu çocuklara özgü özel okul ve 2. Yeterli önlemlerin alınmadığı normal sınıflardır. Bu iki seçenek ise ortopedik arızalılar için hazırlanabilecek eğitim ortamları arasında aşırı uçlarda yer almaktadır. Bunların salt seçenekler olması için geçerli nedenler yoktur. Aşırı olmayan eğitim düzenlemelerine de yer verilebilir. Normal öğrencilerle birlikte ve ayrı eğitim çerçevesinde ortopedik arızalılar için eğitim ortamı düzenlemeleri aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Bu düzenlemeler birlikte eğitimden ayrı eğitime doğru sıralandığında bir ucunda özel önlemlerin alınmadığı normal sınıf ortamı, diğer ucunda ise yatılı özel okul düzenlemesi bulunmaktadır. Dan 1973, Anderson 1973. 1. Normal sınıf. Arızalı öğrenciye ek yardımcı hizmetleri, araçlar ve özel eğitim hizmetlerini sağlamaksızın eğitimin gerçekleştirildiği ortamdır. 2. Normal sınıf. Sınıf öğretmenine gerektiğinde danışmanlık yapılarak ve özel araç ve gereçleri sağlayarak arızalı öğrenciye dolaylı olarak yardımcı hizmetlerin ve özel eğitimin sağlandığı ortamdır. 3. Normal sınıf. Ek öğretim, terapi ve sağaltım gibi yardımcı hizmetlerinin sağlanması için kaynak, oda ve kliniklerden yararlanmasına olanak veren ortamdır. 4. Normal sınıf, gezici uzmanlarca arızalı öğrencinin bulunduğu sınıfta ya da odada ek öğretim ve yardımcı hizmetlerin sağlandığı ortamdır. 5. Özel sınıf, arızalı öğrencinin akademik öğretimin büyük bölümünü ve yardımcı hizmetleri özel sınıfta izlerken bazı dersleri normal sınıfta izlediği eğitim ortamıdır. 6. Özel sınıf, arızalı öğrencinin akademik öğretimin tamamını ve yardımcı hizmetleri normal okul içindeki özel sınıfta izlediği eğitim ortamıdır. 7. Gündüzlü özel okul. Okula gelebilmesi için gerekli ulaşım önlemlerinin alındığı, mimari düzenlemelerin, araçların, gereçlerin ve özel eğitim hizmetlerini sağlayarak eğitimin gerçekleştirildiği ortamdır. 8. Yatılı özel okul. Arızalı öğrenci için mimari düzenlemelerin, araçların, gereçlerin ve özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı gibi bakımları için de gerekli önlemlerin alındığı ortamdır. 1'den 4'e kadar olan yönetsel planlar birlikte eğitim ortamı, 5'ten 8'e kadar olan planlar ise ayrı eğitim ortamları olarak kabul edilmektedir. Reynolds 1962, Dunn 1973, Anderson 1973. Görüldüğü gibi Türkiye'de ortopedik arızalı öğrencilere sağlanan eğitim olanakları iki uçta yer almaktadır. Ortopedik arızalı öğrencilere özel eğitim hizmetleri sağlanırken, öğrencinin özelliklerini dikkate alacak şekilde değişik eğitim planlarına yer verilebilir. Bu ise özel eğitim hizmetlerinin salt ayrı eğitim ortamlarında sağlanabileceği şeklindeki aşırı katı görüşten uzaklaşarak hizmetlerin sağlanabilmesinde esnek düşünmeyi gerektirmektedir. Sorun basit olarak öğrencilerin normal sınıfa ya da özel okula yerleştirilmesinin tartışılması değildir. Daha çok tartışılan konu, normal okullarda özel eğitim hizmetlerinin sağlanması için ne denli gönüllü olunup olunmadığıdır. 4. Ortopedik arızalı öğrencilerin eğitimine ilişkin görüşler. Ortopedik arızası olanların normal öğrencilerle birlikte eğitilmelerine ilişkin görüşlere yer vermeden önce, genel olarak özel eğitime muhtaç öğrencilerin özel okullarda, normal öğrencilerden ayrı ve normal sınıflarda, normal öğrencilerle birlikte eğitilmesi için ileri sürülen görüşlere yer vermek, konuya açıklık kazandırma bakımından yararlı olacaktır. Özel eğitime muhtaç öğrencilerin özel okulda ve normal sınıfta eğitilmesi için ileri sürülen görüşler. Genel olarak önceleri özel eğitime muhtaç öğrencilere özel eğitim hizmetleri yalnızca özel okullarda sağlanmaktaydı. Gelişmiş ülkelerde son 20 yılda normal okul içinde açılan sınıf ve ünitelerde özel eğitim hizmetlerinin sağlanması yoluna gidildiği görülmektedir. Ancak özel eğitime muhtaç çocukları normallerle birlikte eğitme sorunu uzun süre tartışma konusu olmuştur. Özellikle 1970'li yılların başlarından itibaren özel eğitime muhtaç çocukları araç, gereç ve yardımcı hizmetler gibi ek önlemleri alarak normal okul ve sınıflarda eğitme uygulamaları Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşmaktadır. Dan 1968, Reynolds 1972, Lilly 1970, 1979, Deno 1970, Gerhardt 1981, Bury 1972, Anderson 1973, Warnock 1978. Birlikte ve ayrı eğitim tartışmalarını kapsamlı olarak değerlendiren Hobbes, özel eğitime muhtaç öğrencilerin insan olarak görülmeleri, takdir edilmeleri ve arzusu olmayan bireylerce anlaşılabilmeleri bakımından eğitim sisteminin onların normal okullarda eğitilmesine olanak sağlaması gerektiğini belirtir. Bu çerçevede birlikte eğitimi yazar çekici ve yararlı bulmaktadır. Ancak Hobbes, birlikte eğitimin uygunluğunun araştırma sonuçlarıyla desteklenmediği için inanç düzeyinde kabul edilmesi gerektiğini belirterek, birlikte ya da ayrı eğitime her derde deva ilaç olarak bakılmaması görüşünü vurgulamaktadır. Özel eğitime muhtaç öğrencilerin özel okulda eğitilmesi için aşağıdaki görüşler ileri sürülmektedir. Özel okullarda sınıflar küçük ve öğrencilerin özelliklerine daha uygundur. Sınıflardaki öğrenci sayısı sınırlı tutulabildiği için de onlarla bireysel olarak ilgilenilebilmektedir. Bu tür okullardaki öğretmenler özel olarak yetişmiş olmaları nedeniyle öğrencilerle daha fazla ilgilenebilmektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri daha etkili sağlanabilmektedir. Arızalı öğrenciler diğerleriyle sürekli yarışmak zorunda kalmamaktadırlar. Sürekli merak konusu olmaktan ve kendilerini farklı görmekten kurtulmaktadırlar. Buna karşılık özel eğitime muhtaç öğrencilerin normal sınıfta eğitilmeleri için de şu görüşler ileri sürülmektedir. Özel okul, özel eğitime muhtaç öğrencileri akranlarından ayırmaktadır. Bu durumsa arızası olan öğrencilerin sosyal deneyim ve becerilerinde sınırlılıklar yaratmaktadır. Genellikle özel okulları özel eğitime muhtaç öğrencinin yakın çevresinde açmak olanaklı olmamaktadır. Bu da arızası olan öğrencinin evinden ve çevresinden uzak kalmasına ve sınırlı sayıda arkadaş edinmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle öğrencinin duygusal gelişimi için uygun ortamın hazırlanması engellenmektedir. Dan 1973, Hobbes 1975. Özel eğitime muhtaç öğrenci, hiç değilse yaşamının bir evresinde normal bireylerin arasına katılacaktır. Ne kadar erken yaşta bu deneyimi kazanırsa, uyumu bakımından o denli yararlı olacaktır. Anderson 1973. Normal okullarda özel eğitime muhtaç öğrencilerin bulunması, normal öğrencileri arızaya ve arızalı öğrenciye karşı daha doğal davranmaya alıştıracaktır. Shakespeare 1975. Özel okullar, öğrencileri bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik programlardan uzaklaştırarak, yalnızca belirli becerilerin kazandırılmasına yönelik programlara ağırlık vermeyi yeğlemektedirler. Bu da eğitim standartlarının düşmesine yol açmaktadır. QI 1968, Dan 1973. Özel okulda öğretmenler öğrencinin öğrenememesini kolayca arızasına yorabilmekte, bu da öğrencinin gelişimi açısından sakıncalıdır. Martin 1972, Macmillan 1971. Anababalar da çocukların normal okullarda eğitilmesini yeğlemektedirler. Günümüzde araç gereç geliştirme ve öğretim tekniklerindeki ilerlemeler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin yapılacak bir takım düzenlemelerle normal sınıflarda eğitilebilmelerini olanaklı kılmaktadır. Dan 1973. Ortopedik arızası olanların normal öğrencilerle birlikte eğitilmelerine ilişkin görüşler. Ortopedik arızalı öğrencilerin normal öğrencilerle birlikte aynı sınıfta eğitim görmelerine ilişkin görüşler, genel olarak özel eğitime muhtaç öğrencilerin birlikte eğitimleriyle ilgili görüşlerle koşutluk göstermektedir. Bedensel arızalı öğrencilerin normal öğrencilerle birlikte eğitim görmelerinin onların sınıftaki sosyal konumları üzerindeki etkisini inceleyen Force, 1956, şu görüşlere yer vermektedir. Bedensel arızanın görülebilirliğine ve arızanın derecesine bağlı olarak normal öğrencilerin bedensel arızalılara yönelik değer yargıları olumsuz olmaktadır. Birlikte eğitimin her iki küme için yararlı olabilmesi, eğitim ortamındaki etkinliklerin düzenlenişine bağlıdır. Bedensel arızalılarla normal öğrencileri uygun önlemler alınmaksızın bir arada eğitmek, onların toplumsal ve ruhsal bütünleşmelerini sağlamak açısından yetersiz kalmaktadır. Schoenbaum, 1962, eğitim sürecinin ortopedik arızalı öğrenciyi toplumdan ayırarak değil, toplumun içinde, toplumun bir parçası olarak yaşama hazırlaması gerektiğini belirtir. Bu nedenle Schoenbaum, ortopedik arızalı öğrencilerin normal öğrencilerle birlikte eğitilmesi gereğini vurgulamakta, ancak ortopedik arızalı öğrenciyi normal okullara yerleştirirken gerekli hazırlık ve önlemlerin kesinlikle alınmasını savunmaktadır. Bu önlemlerin alınmadığı durumlarda ortopedik arızalı öğrencinin normal okullara yerleştirilmesine yazar karşıdır. Ona göre arızalı öğrenci bu okullara yerleştirilmeden önce bedensel, zihinsel ve duygusal bakımdan hazırlanmayacak olursa birlikte eğitim onun yararına olmaktan çok zararına olabilir. Baker, 1968, ilkokul öğrencilerinin bedensel arızalılara yönelik tavırlarını değerlendirmiştir. Bulguları, yaşları küçük olan öğrencilerin tavırlarının nesnel ve gerçekçi olduğu doğrultusundadır. Bu nedenle yazar birlikte eğitime erken yaşlarda başlanmasını önermektedir. Calovini, 1969, ortopedik arızalı öğrencilerin tümünü ayrı eğitim ortamlarında eğitmenin gereksizliğini belirterek, sadece birlikte eğitim ortamlarından yararlanamayacak düzeyde olan öğrencilerin özel okullarda eğitilmelerini öngörmektedir. Haskell ve Anderson, 1969, ortopedik arızalıların normal öğrencilerle birlikte eğitilmelerinin boyutlarını incelemişlerdir. Yazarlar, arızalı bireylerin etkinlikleri ve eylemlerinin düzeyi toplumda belirlendiği için bedensel arızaların topluma katılımlarının çok önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Haskell ve Anderson'a göre arızalı bireylerin topluma başarılı şekilde katılmaları, ancak arızalı öğrencilerin örgün eğitim yıllarında normal öğrencilerle birlikte eğitilmeleriyle olasıdır. Yazarlar, ortopedik arızalı öğrencilerin eğitim ortamlarına yerleştirilmelerinin gelişigüzel olduğunu ileri sürmektedir.